Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, gündem yoğun. Bugün Ergün Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı "Türkiye Yapıcı Umuttur" başlıklı yazısıyla gireceğiz gündemimize. Güzel bir yazı kaleme aldı Ergün hocamız hafta sonu. Aslında geçen hafta konuştuğumuz meselelerin bir devamı niteliğinde, hatta bir öngörüde bulunmuştu Ergün Bey geçen hafta. Mısır'da, Sina'da bugün yarın bir isyan patlak verir demişti. Gerçekten de o isyanın bir yansıması olarak Sina'da bir cami bombalandı ve 300'ün üzerinde orada Müslüman o cami bombalanmasında hayatını kaybetti. Mısır'ın Sina bölgesi, özellikle Bedeviye tarikatının bir kolunun yoğun olarak yaşadığı bir yer. Hatta bu patlama da bu Bedeviye tarikatının yoğun olarak yaşandığı bir köyde meydana geldi. Camiye bomba atıldı ve 305 kişi öldü. Ergün Bey geçen hafta yıkıcı umuttan bahsetmişti. Yıkıcı umut vasfından bahsetmişti. Orta Doğu'da faaliyet gösteren terör örgütlerinin, işte DAEŞ'in, Kuzey Afrika'da Boko Haram'ın, kısmen Nusra hareketi, El-Kaide'nin, hareketlerinin bir karşılığı olduğunu, sosyolojik bir karşılığı olduğunu, ama bu karşılığın yıkıcı bir karşılık olduğunu, bu hareketlerin yıkıcı bir umudu temsil ettiğini söylemişti. Pazar günü yazılan yazı da bütün bu konuları tekrar bir özeti niteliğinde. Bunu konuşacağız. Yani Türkiye'nin yapıcı umudunu konuşacağız. Bu olaydan da yola çıkacağız. Hocam bu arada hafta sonu Manisa Akhisar'da, evet. Akhisar'daydınız. Orada belediyenin davetlisi olarak bir takım ziyaretlerde, temaslarda, evet, bulundunuz. Yazınızın sonunda da ondan da bahsediyorsunuz. Yani, evet, Anadolu'nun küçük bir ilçesinden bir umut, bir, evet, umutla döndünüz. Evet. Onu da ben size soracağım. Programımızın ikinci bölümünde de Hollanda İnsan Hakları raporunu sizinle paylaşacağız, değerlendireceğiz. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından hazırlandı bu rapor. Üniversitenin değerli rektörü Profesör Doktor Mehmet Bulut Bey'in riyasetinde Profesör Kadir Canatan gibi çalışkan akademisyenlerin bulunduğu bir heyet bu raporu hazırladı. Biraz bu rapor üzerinden de biz Avrupa'yı tekrar, evet, konuşmuş olacağız. Avrupa'daki insan hakları, Avrupa'daki İslamofobiyi konuşmuş olacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Hocam ben yazınız üzerinden, evet, bu soruyu tekrar sormak istiyorum. Yıkıcı umut, evet, ifadesini geçen hafta kullanmıştık. Yazınızda da kullanmıştınız. İsterseniz geçen haftaki programımızı dinleyememiş olan dinleyicilerimiz için yıkıcı umudu, evet, tekrar bir tarif edebilir misiniz bu Orta Doğu'da faaliyet gösteren örgütler üzerinden acaba?
Evet. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi dünya, Orta Doğu bu terör hadiseleriyle uğraşıp duruyor ve bunlarla güvenlik birimleri üzerinden mücadele ediyor. Ama aynı zamanda bunlar üzerine çeşitli araştırmalar yapılıyor. Sosyologlar, oryantalistler, ilahiyatçılar, siyaset bilimciler ve bunu anlamak istiyorlar. Nedir bu, niçin ortaya çıktı, bunun teolojik ve sosyolojik kaynakları nedir diye. Ve bu çerçevede çeşitli tanımlar ortaya çıkıyor. Avrupa'da Oliver Roy, Gilles Kepel, Scott Artan gibi, hakikaten özellikle Scott Artan'ın çok önemli araştırmaları, çalışmaları var. Bunlar işte kimisi diyor nihilist bir hareket diyorlar bu. Kimisi İslam'ın radikalleşmesi değil, radikalleşmenin İslamileşmesi diyorlar.
Evet.
Böyle tanımlamalar var. Ben de bunu genel olarak bunları bir isyan hareketi olarak, bu isyan hareketleri terörü çok farklı biçimde kullanıyorlar. Ve bunu da yıkıcı umut olarak tanımlıyorum. Yıkıcı bir umut veriyorlar insanlara. İşte Orta Doğu'yu emperyalizmden kurtaracaklarını söylüyorlar. diktatörü nereden kurtaracaklarını söylüyorlar. Belli grup elitlerin çok zenginlik şatafat içinde yaşayıp fakir fukaralığa ortada olmasını işleyip onlara daha refahlı bir toplum sunacaklarını vaat ediyorlar. Bütün bunlarla bir umut dışlanmış, ötekileştirilmiş ve çöl sosyolojisi içinde yaşayan insanlara sunuyorlar. Fakat bu umut çok yıkıcı bir umut. Yani bu umudu vaat ederken insanların bunun için her çeşit yıkmayı, yakmayı yapmasını istiyorlar.
Hocam,
bu gençlerle evet.
Burada bir mim koyalım. Siz zaman zaman bunu dile getiriyorsunuz. Daha önceden de konuşmuştuk. İşte Batılıların bu örgütleri, bu terör örgütlerini bir tanımlaması var.
Evet.
Bir de bizim bir tanımlamamız var. Bizim tanımlamamız bu manada eksik kalıyor. Biz çok ilahiyat açısından bu hareketleri tanımlıyoruz değil mi hocam? Mezhep yani, açısından tanımlıyoruz.
Tabii şimdi bizim
sosyolojik açıdan eksik kalıyoruz.
Yani biz tabii mezhepler, tarihi geleneğimiz çok önemli. Buna saygı duymamız ve bunun içinde çalışmaya ve düşünmeye devam etmemiz gerekiyor. Bundan bir haber olmak mümkün değil. Ama bunlarla bu yapıları, örgütleri anlamak yeterli olmaz. Bununla beraber bu yapıların, bu örgütlerin hakikaten hangi toplumsal koşullardan, hangi ekonomik şartlardan, hangi siyasi şartlardan kaynaklandığını, insanları bunlara yönelten cezbedici psikolojiler ve antropolojik durumlar nelerdir? Bunlar üzerinde ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu nedenle mezhep tarihçileri kadar, ilahiyatçılar kadar aynı zamanda ekonomistlere, sosyologlara, siyaset bilimcilere ve özellikle antropologlara çok iş düşüyor. Bu ben de bunu kendime bir nebze de olsa sorumluluk addediyorum ve bu açıdan işte sosyoloji müktesebatıyla bu yapıları anlama çabası içine giriyorum. Evet. Türkiye'de bunu yapmamız lazım yani. Avrupa'da bunu ciddi anlamda yapıyorlar. Amerika'da bunu ciddi anlamda yapıyorlar. Ve biz onları yaptıktan sonra İngilizce'de takip etmeye çalışıyoruz veya Türkçe'ye çevrilince takip ediyoruz. Bu yetersiz bir şey. Bizim bu örgütleri, yapıları tanımamız demek de bu örgütlere kaç kişi katılıyor, liderleri kim, isimler, hangi ilişki kurdular bu değil. Bunları hakikaten doğuran toplumsal şartlar, bunları oluşturan uluslararası ilişkiler kadar o toplumların kendi dinamikleri ve bunlar üzerine düşünmeliyiz yani.
Evet.
Böyle topluma çıkarma ve güncel popüler veya gazete bilgilerinden öte bunlar üzerine düşünmemiz, bunlar üzerine sorgulamalara gitmemiz ve bunları daha derinden anlamaya çalışmamız lazım.
Evet.
Bu açıdan önemli ve dolayısıyla kavramsallaştırma olarak yıkıcı umut dedim. Yani bunlar umut vaat ediyor, önemli. Bu gençleri cazbediyor. Protest bir havaları var, nihilist bir havaları var, radikal bir havaları var. Fakat öte yandan bütün bunları yıkıcılığa transfer ediyorlar. Ya intihara çağırıyorlar, yıkmaya çağırıyorlar. Kadınların mallarına, mülklerine, insanların el koymaya çağırıyorlar. Ve hakikaten tam bir şehirleşmemiş, fıkıh normlarının içine yerleştirilmemiş ilkel bedevi çöl sosyolojisini yansıtıyor yani tabiri caizse. Burada da çok korkunç, kasvetli, karanlık bir yıkıcılık ortaya çıkıyor.
Ya sonrası yok.
Sonrası yok yani.
Yani bu savaş bitince bu
bir yapma getirmiyor.
Kazansalar
bir inşa
bile
getirmiyor.
Değil mi hocam?
Yani.
Nasıl bir toplumsal inşa, nasıl olacak bir eğitim?
Evet, nasıl bir eğitim
nasıl
olacak?
Nasıl bir kamu yönetimi? Bunda bu sorular hiçbiri
nasıl
yok.
Nasıl olacak? Yani mevcut ekonomik sistemi beğenmiyorsan sen nasıl bir ekonomik sistem koyacaksın?
Alternatifsiz.
Mevcut siyasi düzeni beğenmiyorsun. Sen İslam devleti diyorsun ama halife diyorsun ama içeriği yok. Sadece slogan var. Sadece içinde umut var ve bu umudu veriyorsun, onlarla getirip insanlara bir sürü şeyleri yakıp yıktırıyorsun. Dolayısıyla bu bir çözüm değil, bu tamamıyla bir kaos ve çatışma üretimine yol açıyor. Ama alternatif olarak bir şeyi de bulmamız, aramamız, düşünmemiz gerekiyor. Müslüman umut taşıyan bir insandır. Umutsuz olamaz. Bu sorunlar varsa bunları gidermek için mutlaka bizim de bir takım Allah'ın bize hep hatırlattığı umut içinde olma psikolojimizden, inancımızdan gelen boyutları da dikkate alarak çözümler getirmemiz gerekiyor. Ve burada yapıcı umut nedir? kurucu umut nedir? İnşa edici umut nedir? İhya edici umut nedir? Değil mi? Islah evet. edici umut nedir? Bunlara bakmamız gerekiyor. Ve bu konuda biz Türkiye'deki insanlar olarak, Türkiye'deki aydınlar, siyasetçiler, iş adamları, inanan insanlar, STK'lılar olarak biz burada nasıl bir anlam taşıyabiliriz? Rol oynayabiliriz? Buna dikkat çekmek istedim. Ve bence burada Türkiye'nin hakikaten büyük bir önemi var. Bu önemi hem Türkiye'nin tarihsel birikimiyle, tecrübeleriyle, yaptığı tercihlerle yakından ilgili. Buna ehli sünnet siyasal kültürü, ehli sünnet toplumsal kültürü olarak da tanımlamak mümkün. Yani işte Osmanlı tecrübesini görüyoruz. Ehli sünnet tecrübesiyle çok farklı inanışta, mezhepte olan insanlar tekfir edilmiyor, dışlanmıyor, reddedilmiyor. Onlara da kucak açılıyor, onlara da yaşam hakkı tanınıyor. Adalet onlara da eşit bir biçimde dağıtılıyor. Bunu Hicaz bölgesindeki Şiilerin hayatında kolaylıkla görebiliriz. Yani o bölgede yüzyıllarca Şiiler güven içinde yaşadılar. Osmanlı'nın oradaki hakimiyeti azaldığı zaman ve Vahabilik çıktığı zaman Kerbela'ya saldırıyorlar ve talan ediyorlar. Binlerce insanı katlediyorlar mesela. Dolayısıyla Türkiye'nin bu kucaklayıcı İslam tecrübesi çok önemli. Ve Türkiye'nin ikinci bir tecrübesi olarak demokrasi tecrübesi var. 1876'dan beri Meclis-i Mebusan'ın kurulmasıyla birlikte ikinci meşrutiyet yine daha sonra çok partili sisteme geçiş vesaire. Demokrasi tecrübeleri önemli. Yani siyasi katılım var. Farklı gruplar, farklı hareketler siyasi alana katılarak kendi enerjilerini buraya aktararak siyasal dolaşımdan yararlanarak sistemi yeniliyorlar. Sistemin donmasını engelliyorlar. Ve muhalefet de böylece isyana yönelmekten uzaklaşıyor. Hem sisteme entegre oluyor hem de sistemi yeniliyor. Biz bunu mesela bu AK Parti'nin iktidara geliş hikayesinde açıkça görüyoruz. Yani AK Parti Türkiye sosyolojisinin en muhalif çekirdeğinden doğan bir hareketti. Yani Milli Görüş, Refah Partisi, ondan sonra Fazilet Partisi ile çeşitli katılımlar oldu diğer sağ partilerden.
Evet.
Ve bu kadar muhalif olan bir partinin önü açıldı, kapatıldı ama kurucuları, siyaset yapıcıları yeni partiler kurup yeniden siyasete katıldılar. Darbe dönemlerine son verildikten sonra siyaset normal hayatına döndü ve dolayısıyla İslami hareketler, radikal İslami hareketler, radikal muhalif yapılar sisteme dahil oldular. Kendi enerjilerini, entelektüel birikimlerini, örgütleme kapasitelerini, çevreden aldıkları heyecanlarını merkeze taşıdılar. Merkezde Türkiye'yi yenilediler. Çok büyük imkanlar getirdiler. Yani Türkiye'ye ekonomik imkanlar getirdiler. Türkiye'yi reformize ettiler. Dolayısıyla radikal muhalif yapı geldi. Islahçı bir, değil mi? Rol oynadı.
Evet.
İhyacı bir rol oynadı. Yapıcı bir umudu temsil etmeye yöneldi. Ve nitekim bu bölgeye de sarktı. Orta Doğu'ya, Afrika'ya, bugün Türkiye yaptığı yardımlarıyla, yani hem hükümetiyle, hem sivil toplum kuruluşlarıyla, hem vakıflarıyla, hem aydınlarıyla düşündüğümüz zaman ciddi anlamda Anadolu'dan buralara doğru ışıyan aydınlıkçı, nurlu diyelim,
ihya edici
durumlarla karşılaşıyoruz. Türkiye bu bahsettiğimiz tecrübe, birikim ve yeni durumuyla birlikte hakikaten Orta Doğu'daki diğer terör örgütlerine ve isyancılara karşı alternatif olan iki yapı var. Onlarla mukayese ettiğimizde daha iyi anlıyoruz. Bir tanesi İran'dır. İran'ın ciddi bir ekonomik gücü var. Yani doğal gazı var. Dünyada en büyük doğal gaz depolarından sahip olan Rusya'dan sonra, hatta onun düzeyinde İranlı olduğu söyleniyor. İran'ın işte milis güçleri var. Yani davası için hayatını ortaya koyan yüz binlerce insanı var.
Devrim muhafızları
var. Devrim muhafızları var.
İşte Irak'ta ortaya çıkan Hizbullah Haçlı Şabi var.
Evet. bunlarla bölgede büyük bir güç oluşturuyor.
Bir de yayılmacılığı var İran'ın. Yayılmacılığı tabii, tarihsel var. Bir yayılmacılığı
fakat
söz konusu.
Sonuçta Şiilik %25 oranına sahip. Hadi o da önemli değil. Ortaya koyduğu siyaset mezhepçi bir siyaset.
Kuşatıcı bir siyaset
yani,
değil.
Biz ehli sünnet derken ehli sünnetçi yani mezhepçi bir siyaseti Osmanlı gütmedi. Türkiye'de gütmüyor. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı bir yıl, iki yıl önce İran'a gittiğinde ben insanlara bakarken Sunni diye, Şii diye görmem, onları Müslüman diye görürüm dedi. Bunu seküler siyasetçiler de böyle yani. Seküler siyasetçilerimiz de mezhepçi bakmazlar yani hakikaten. Ya Evren Paşa en sevmediğimiz adam 12 Eylül'den sonra bütün bir İslam dünyasını gezdi. Değil mi yani?
Evet.
Onu hatırlayalım. Turgut Özal tabii daha dindar bir siyasetçiydi. İslam dünyasına işte Davos'a gitti. Yani böyle bir dünya var, bunu görmek. İran mesela, İran'ın Türkiye'nin aleyhine birçok faaliyetleri vardı. Buna rağmen Özal dedi ki İran'da bir devrim olmuş. Sevelim sevmeyelim tanımak zorundayız. Yani Türkiye'nin böyle kuşatıcı bir geleneği var. Sünni diye Şiileri dışlamıyor, takip etmiyor. Diğer grupları da, Yahudileri de, şunları da, bunları da. Ama İran'da mezhepçi bir şey var. Ruh var. Ve bu mezhepçi ruhtan dolayı diğer mezhepleri tahkim etme, onları ötekileştirme politikalarını üretiyor. Pratiğe dönüştürüyor bunu. Tarih içinde de bunları görüyoruz. O nedenle Orta Doğu'da güçle belli ölçülerde hükmetse bile sosyolojik manada yatay ilişkiler açısından uzun vadede buraya bir felah getirmesi, bir huzur getirmesi, adalet getirmesi mümkün gözükmüyor. Bu mezhepçi yönünden dolayı. Şimdi ikinci olarak Arabistan var. Körfez'de şimdi bir aktörel pozisyona geçiyor. Kral Faysal'ın siyasetini istisna kabul edersek Vahabilik de ciddi anlamda ötekileştirici ve kendisi gibi düşünmeyen, kendi mezhebini kabul etmeyenleri müşrik, tamamıyla öteki tanımlıyor, çok keskin bir tavır alıyor ve dolayısıyla bu çerçevede onları dönüştürmek istiyor, onlara hükmetmek istiyor. Parası var, gücü var, bu nedenle silahlar alıyor, parası var ama silahlar bir şeye yaramıyor. Yani İran gibi kendisini feda edecek milis güçleri yok. Belki içinden çıkan El-Kaide gibi ve daha sonra bir kısmı IŞİD'e dönüşmüş isyan grupları var ve onları kullandı Arabistan.
Ama açıktan da kullanamadı.
Açıktan da kullanamadı.
Amerika ile işbirliğinden dolayı.
Bu serseri dolayı şey gibi, kurşun gibi yani.
Evet.
Bir dönem kullanırsın sonra sana döner. Nitekim bir sürü Arabistan'a döndü.
Uluslararası konjonktür de sahip çıkmasına da izin vermedi.
İzin vermez yani, uzun sürede bu olmaz. Bunun legal olmadıktan sonra devam etmez. Dolayısıyla bütün bunları mukayese ettiğimiz zaman hakikaten Türkiye'nin yapıcı umut rolü büyük, önemli.
Evet.
Bununla hocam, Orta Doğu'ya büyük bir seçenek olabilir. Büyük bir katkı sağlayabilir.
Evet.
Arap Baharı'yla bunu aslında yapmaya çalıştı ve Türkiye cezalandırıldı. Ama Türkiye Allah'ın izniyle bugün bu cezalandırma sürecinden bence çıkıyor. Kendisi mücadele etti, teslim olmadı. Erdoğan liderliği başta olmak üzere.
Evet.
Ve yeni şeyler kurmaya yöneliyor Türkiye ilişkiler.
Hocam orayı isterseniz yani. Orayı da konuşalım evet. Biraz. Şimdi son dönemde geçen hafta da bahsetmiştik bu S-400 füze. Savunma evet. Sisteminin Türkiye tarafından işte Rusya'dan alınması, hatta bu işin sona gelindiği açıklanıyor Türk tarafı tarafından. Bu Amerika ile ilişkileri biraz hani gerdi. NATO ile yaşadığımız bir kriz vardı geçen hafta. Yine
evet.
Bunu uzunca konuştuk. Norveç'te yapılan bir tatbikatta Mustafa Kemal'in ve işte Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın işte karşı güçler, düşman güçleri safhasında gösterilmesi ve NATO'nun da eşittir Amerika demek olması sebebiyle NATO'yla da böyle bir gerginliğimiz var. Ama bu Suriye meselesini çözme hususunda Astana'da başlatılan
evet.
içinde çok Amerika'nın olmadığı bir çözüm sürecinin işte kısmen işliyor olması
evet.
Soçi'de İran Cumhurbaşkanı'nın, işte Putin'in ve Cumhurbaşkanımızın bir araya gelmesi 22 Kasım'da. Evet. Bu umut arayışının, yani yapıcı umut olmanın bir göstergesi. Fakat burada da iç, evet, siyasette şu konuşuluyor. Bu konuda ne dersiniz? Yani ya biz işte NATO'dan, Avrupa'dan uzaklaşıyor muyuz? Evet, evet. Amerika ile bir takım sorunlar yaşıyoruz. Suriye'de YPG'ye, PYD'ye destek veriyor, silah veriyor sürekli. Bir sıkıntımız var ama biz daha Batı'ya aidiz. Yani evet, Avrasya'ya ait değiliz. Biz işte Avrupa ve aitlik demiyorum, tırnak içinde kullanıyorum. Yani en azından müttefikiz onlarla, Avrupa ile, Amerika ile. Bu bizi çok mu Asya'ya, hani ileride İran'ın, Rusya'nın ve Çin'in kucağına mı iter diye böyle bir, evet, tartışma, evet, var. Bu dengeyi hani nasıl değerlendirmek gerekiyor? En son İran'la, Rusya'yla yaptığımız bu işbirliğini. Evet.
Şimdi tabii Türkiye şimdiye kadar tamamıyla NATO'nun sınırları içinde kalarak hareket ediyordu. ABD'nin müttefiki olarak tamamıyla onların belirlediği sınırlar içinde hareket ediyordu. Ve biz de dünyayı böyle algılıyorduk, böyle okuyorduk. Bunun bizim ülkemize kazandırdığı bir takım imkanlar da var. Fakat bu küreselleşmeyle beraber dünya düzeninin post-truth dönemine girişi ortaya çıktı. Yani hakikat sonrası ne demek bu? Aslında şu, bence hakikat dediğimizde bir ontolojik anlamda hakikat var. Kesin, mutlak, doğru. Tamam, bizim için o vahiydir. Ama bir de hakikat, insanların belli bir dönem üzerinde doğru olduğuna inandıkları, uzlaştıkları, anlaştıkları şeylerdir. Burada daha çok hakikatin siyasal, sosyolojik ve tarihsel anlamını anlatıyor. Şimdi dünya bir dönem Soğuk Savaş döneminde böyle bir hakikat benimsemişti kendince. Biz de oraya yerleşmiştik. Fakat şimdi o hakikat çöktü. Tarihin sonu nasıl dendiyse aslında o hakikatin de sonu geldi. Şimdi bu hakikat yeniden olacak. Fakat biz bunalım döneminde yaşıyoruz. Bu bunalım döneminde Türkiye diyor ki NATO ile ilişkilerim eskiden olduğu gibi devam edemez diyor. Ben NATO ile ilişkilerimi yenilemek istiyorum diyor. Ve bunu da bir takım tecrübeleri yaşadı ve onlar üzerinden söylüyor. Yani nasıl mesela bizim Suriye Savaşı ile beraber sınırlarımızda ciddi güvenlik zafiyetleri ortaya çıktı.
Evet.
Önce bize bir takım şeyler gönderdiler. Tanklar mıydı gönderdiler NATO adıyla. Sonra onları da çektiler. Ve NATO mesela Rusya uçağı bizim sınırlarımızı ihbar etti. Füzeler göndermişlerdi.
Evet.
NATO'nun buna müdahale etmesi gerekiyordu. NATO müdahale etmedi, biz ettik. Dolayısıyla NATO'nun çok zor durumda bize bir katkısı olmadı. Kıbrıs'ta da biz aslında yaşamıştık aynı sorunu.
Ve çıktık ve, değil mi hocam? 1974 ile 82 arası galiba NATO üyesi,
evet,
değiliz biz.
Yani o dolayısıyla o nedenle Evren Paşa çıktı, İslam dünyasına turlara girişti yani. Hem, evet, Asala'yla başımıza bir sürü belalar sarıldı, hem de en zor durumda NATO ya bize yardım edecek. Biz Kore, diğer şeylerde NATO'nun yanındayız. NATO bize yardım etmiyor. Ve artı Türkiye artık büyümüş nüfusu var. Ciddi bir iş gücü var. Çok iyi mühendislerimiz var. Hakikaten dünyada talep ettiği, Amerika'nın, Avrupa'nın talep ettiği mühendislerimiz var. Mesela kardeşim akşam bizdeydi, konuştuk. Diyor ki ben İngiltere'ye istediğim zaman gidip Nokia'da çalışabilirim. Yani böyle bir sürü insan var.
Evet.
Normalde İngiltere'ye gidip öyle çalışmak kolay değil yani. Evet. En zor vize alınan yerlerden birisi. Türkiye'de çok iyi mühendislerimiz var. Çok iyi yetişmiş, yani teknolojiyi üreten aktörler mühendislerdir.
Evet.
Türkiye dolayısıyla savunma teknolojisini de geliştirmek istiyor. Kendi güvenlik teknolojisini geliştirmek istiyor. Bu konuda NATO'dan destek isterken paylaşım istiyor. Ama NATO hala eski ilişkiyi devam ettirmek istiyor. Soğuk Savaş döneminde kurduğumuz ilişki devam etsin diyor.
Uç karakol görevlisi,
evet,
gibi.
Bu bölgede yani siz bizim uç karakolumuzun
bizim menfaatimizin
jandarmalığını
yapın. Jandarmalığını
ama
yapın.
Niçin yaptığınızı, nasıl yaptığınızı, nasıl yapmak istediğinizi vesaire, bunları da düşünmeyin, tartışmayın diyor. Türkiye buna razı değil. Türkiye buna razı olmadığını göstermek için önce Çin'de mesela füze almak istedi. O görüşmeler yaptı. O yürümedi. Şimdi Rusya'dan almak istiyor. Rusya'dan alınca Türkiye bazı tabii şeyler, NATO'cular ve Avrasyacılar kendi siyasi okumalarına göre bunları değerlendirebilirler. Avrasyacılara göre Türkiye tamamıyla Rusya'nın bir partneri olmalı veya ona eklemlenmeli. İran, Rusya, Türkiye beraber hareket etmeli. Ve Amerikan karşıtlığıyla yapmalı bunu. Amerikancı ve NATO'cu olanlar da Türkiye Rusya ile hiçbir ilişki kurmamalı, hiçbir çalışma içinde yer almamalı. Her zaman son 50 yıldır Amerika ile sürdürdüğümüz ilişki öyle devam etmeli. Bu ikisi doğru değil. Türkiye bu iki siyasetten de artık çıkıyor yani. Gerektiğinde Rusya ile de ilişki kuracak. Onunla bir takım teknolojileri alıp parasını verecek. Teknolojisini alacak, kullanacak. Bunun içinde paylaşıyorsa bizimle paylaşacak. NATO bunu yapsaydı Türkiye NATO ile bunu yapacaktı. Ama NATO hep bundan kaçındı. Türkiye de kendi güvenliğini sağlamak zorunda. Dolayısıyla Türkiye burada aslında ne Avrasyacı ne de NATO'cu. İki tarafla da ilişkilerini sürdürmek istiyor.
Ama tarihsel hafızasıyla da bir taraftan da yapıcı umut olma yolunda.
Evet,
değil
bu
mi hocam?
Bu yolda. Yani bu yolda. Şimdi mesela Putin'le görüştü, Suriye meselesinde İran'la beraber hareket etti. Çünkü Suriye'de bir realite oluştu. Bu realitede Rusya orada tamamıyla güçlü, İran güçlü. Dolayısıyla Türkiye'nin de muhalefetle bir ilişkisi var. Orada yaptığı bir takım operasyonlar var. Orada sonuç ortaya çıkacak. Bu sonuçta belli bir etkisinin olması için bu ülkelerle oturup konuşması lazım.
Evet.
Kanın durması için de, savaşın bitmesi için de. Onlarla burada çalışması bu şartlar içinde gerekli bir şey. Ama aynı Türkiye Körfez ülkelerinde işte anti terör kuruluşu için yeni bir yapı oluşuyor, ordu oluşuyor. Bu toplantıya da katılıyor. O toplantıda da kendi yine bölgesel çıkarları çerçevesinde onlarla görüşüyor. O işte Arabistan'ın başı çektiği 40 tane ülke, değil mi, Pakistan'dan
evet, evet.
emekli bir general bunun evet. başına getirildi. Buraya da katılıyor. Dolayısıyla Türkiye artık bir yerin bekçiliğini yapan bir tarihsel dönemden çıktı.
Evet. Aktör olmayı da öğreniyoruz biz ya herhalde
evet,
hocam.
Yani o bazen biz de buna tepki gösteriyoruz. Evet. Kendimize inanamıyoruz hala. Çünkü evet. zihinsel alışkanlıklarımız var.
Ama halbuki yani. Bizim tarihi hafıza kodlarımızda bir tarih yapıcılığımız da var.
O işte uzun tarihimiz. O uzun tarihimizi reddedip evet. bu küçük tarihimizi merkeze alarak.
Tarihimize hapsolduğumuz zaman
evet.
Hep savunma psikolojisinde,
hep
güçlünün
korku.
Yanında olma.
Evet.
Bu psikolojiyi terk edip yani o evet. eski tarih yapıcılığı hafızamıza tekrar dönüp ama bunu da evet. hocam yıkıcı bir umutla değil yapıcı bir umutla yapmamız
evet,
gerekiyor.
Kesinlikle.
Hocam biz bu makro siyasetten
İnşallah.
Şimdi bizim ülkemize bir dönelim.
İnşallah.
Sizin yazınızın sonunda atıfta bulunduğunuz
evet.
bir bilgi notu var.
Evet.
Hafta sonu Akhisar'daydınız, Manisa Akhisar'daydınız. Belediye başkanının ve oradaki Ulu Cami Eğitim ve Kültür Vakfı hizmetlerini yakından gördünüz.
Evet.
Bunların çok heyecan verici ve samimi evet. olduğunu ifade ediyorsunuz.
Evet.
Yani hem hafta sonu izlenimlerinizi alayım ben hocam kısaca
evet.
hem de bu Anadolu irfanı üzerine de bu yapıcı umut adına
evet.
Anadolu Anadolu'daki hizmetlerin bu samimiyeti ve heyecanı üzerine ne söylemek istersiniz?
Evet. Bu tabii yapıcı umut dediğimiz sadece bir devlet geleneğiyle, sadece bir partiyle, bir siyasal örgütlenmeyle sınırlı olan bir şey değil yani. Aslında onu besleyen hakikaten Anadolu'nun bu kucaklayıcı irfan geleneğidir. Bu dayanışmacı irfan geleneğidir. Bu paylaşımcı irfan geleneğidir. Bu bir biçimde kapitalizmde kodları uyuşmaz bunun. Yani yardımlaşmaya dayanıyor, paylaşmaya dayanıyor. Gülümseyen bir yüzü var, soğuk bir yüzü yok. Radikal, devrimci, ihtilalci değil, ıslahçı, ihyacı ve tecritçi bir ruhu var. Bunları yani Manisa'da, Akhisar'da bu yazı kafamda tasarlarken bu insanlarla tanıştığımda daha bir berraklaştı. Yani oradaki vakıf çalışmalarını yapan kardeşlerimiz, abilerimiz, öğrencilerle ilgilenmesi, yurt çalışmaları, ondan sonra bizi gezdirirken götürdükleri camiler, ilham aldıkları mekanlar. Yani işte o uzun tarihimizle aslında bir yönüyle yeniden buluşmamızı sağlayan imgeleri, hikayeleri o mekanlarda duyuyoruz, hissediyoruz ve kendimize geliyoruz aslında. Yani Akhisar, Manisa'yı gezdik, Akhisar'a gittik.
Türkiye'nin 1000 tane ilçesinden birisi hocam.
1000 ilçesinden bir tanesi. Evet. Ama Akhisar'ı gezdiğinizde oradaki cami, külliye, hamam, medrese, ondan sonra şifahane, oradan kalan parçalar, oradaki işte bir takım figürler, semboller, onlarla ilgili hikayeler, insanların onlarla kurduğu ilişki, muhabbet, bizim yeniden hakikaten kendi varlığımızla tanışmayı, muhabbetleşmeyi gösteriyor. Akhisar örneğinde de sadece bu maddi yapılar değil, bunlara can veren, ruh veren insanlarla tanıştık, görüştük. Asıl güzel olan bu, insan olmadıktan sonra maddenin kendi başına hiçbir değeri yok. Bu insanlar işte belediye başkanımız da orada hakikaten entelektüel derinliği olan, ufku olan, duyarlılığı olan, hizmeti, dayanışmayı seven, kültürel faaliyetleri destekleyen, yani oradaki diyelim belediye daha çok maddi hizmetler yürüten birisi. Ama bunları da önemseyen, bunları da destekleyen. Ve Akhisar işte bir Osmanlı tefekkür adamından bahsettim. Hasan Kafi Akhisari.
Evet.
Ben Akhisarlı olduğunu sanıyordum. Oradan mesela bunun Bosnalı olduğunu ve Bosna'yla da ilişkilerinin olduğunu, oraya gidip geldiğini, bir takım irfan insanlarının o Akhisar'dan Bosna'ya gidip bir takım faaliyetlerde bulunduğunu, şimdi bu faaliyetlerin oralarda festivallerle gündeme geldiğini, paylaştıklarını söylediler. Yani iki küçük ilçe arasında, aslında iki kıta arasında, Osmanlı'nın iki farklı beldesi arasında yeniden bir muhabbetleşme, bir köprü kurma, bir kucaklaşma.
Hangi kültür şemsiyesinin altında inşa edildiğini de görüyoruz değil mi hocam?
Yani bütün bunlar hakikaten o şey yani. Hem umut veren, yani yapıcı bir umut, kurucu bir umut.
Evet.
Hocam, büyük tarihimizde yeniden buluşmayı temsil eden şeyler.
Doğru. Hocam, Anadolu'nun her coğrafyasında, her ilinde, ilçesinde gerçekten bu umut var. Ben de cuma günü Erzurum'daydım.
Evet.
Aynı sizin bu duygularınızı orada ben de hissettim. Yani bizim Anadolu irfanımız sürekli bu yapıcı umut üzerine kurulu aslında. Hem bir umut taşıyor, hem de umuda yürümek, koşmak için de gece gündüz çalışıyor.
Gayret
insanımız.
Gayret var, çalışıyorlar. Evet.
Hani bu İslam dünyasının, hatta insanlığın bir umudu olduğumuz söylemi bazen çok hamaset yüklü kabul ediliyor biliyorsunuz Türkiye'de, ama gerçekten biz bu yapıcı hafızaya sahibiz.
Aynen,
bu amaçla
öyle
da çalışıyoruz. İnsanımızı bu manada takdir etmek lazım. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, programın bu bölümünde de biraz farklı bir konuyu konuşacağız. Bir raporu ele alacağız. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından hazırlanan 2016 yılı Hollanda İnsan Hakları raporunu konuşacağız. Hocam, bu raporun özetiyle başlamak istiyorum ben. Bazı bilgiler vermek istiyorum. Aslında bizim Avrupa İnsan Hakları karnesini bir çıkarmamız lazım. Bu ayrı ayrı ülkelerde yapılıyor. Yani Fransa'da, İngiltere'de. Yani onlar hep bizi bu manada değerlendiriyor, geri kalmışlığımızı değerlendiriyor. Bizim de onlara bakmamız gerekiyor. Genelde biz İslamofobya üzerinden konuşuyoruz Avrupa'yı zaman zaman. İsviçre'yi, Fransa'yı, Almanya'yı, Hollanda'yı, Danimarka'yı konuşuyoruz. Belki Hollanda üzerinden bu konulara da tekrar bir eğilmiş oluruz. 2016 yılı Hollanda İnsan Hakları raporunda şunlar var mesela, özette benim dikkatimi çeken hocam, onu paylaşmak isterim. Hollanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taraf ülkelerden birisi. 2016 yılında Hollanda'dan bu mahkemeye 511 başvuru yapılmış. Bunlardan 500'ü mesela kabul edilmez bulunmuş hocam. Yani 511 başvurudan 500'ü kabul edilmez bulunmuş. Bu ilginç bir rapor geldi bana. Kendilerini Hollanda'da en az güvende hisseden birinci grup Surinamlılar, ikinci grup ise Türkler. Ayrıca Türklerin %34'ü bazen kendilerini yaşadıkları semtte güvende hissetmediklerini söylemişler. İslamofobi tüm Batı Avrupa'da olduğu gibi yine Hollanda'da da en sık görülen ırkçılık biçimi. Bu konuya da girildi bu raporda. Mesela Hollanda İslamofobisinin, yani bu ülkede İslamofobinin taşıdığı özellikler şu kavramlarla ifade ediliyor raporda. İslam yabancıdır. Hı. İslam bir problemdir ve buna karşı bir şeyler yapılmalıdır. Hollanda İslam'ın kendisini değiştirerek kendi anlayışına uygun bir reforma tabi tutmaya çalışmaktadır. Yani evet. Hollanda'nın da İslam'ı reformize etme üzerine bir çalışması olduğunu da anlıyoruz burada. Yine bir iki istatistik daha okuyayım hocam. Sonra sorularım olacak size. Mesela 2015 yılında hocam, bir iki yıl öncesinde toplamda Müslümanlara karşı 158 doğrulanmış şikayet kaydedilmiş. Mağdurların %91'i kadın. Kadınların fiziken zayıf oluşu ve dini mensubiyetlerini ortaya koyan başörtüleri onları saldırıların hedefi yapıyor. Faillerin de %82'si beyaz erkekler. Saldırılar fiziki şiddet, taciz ve kötü muamele fiillerini ihtiva ediyor. Bu manada başörtülü kadınlara 2015 yılında bu manada bir taciz ve saldırı da gerçekleştiriliyor. Yine bir önceki yılda 2015'te 28 olan camilere yönelik saldırı sayısı 2016'da 72'ye çıkıyor. Neredeyse 3 katı. Ve uzmanlara göre Hollanda'da bulunan 475 cami en az bir kez ırkçı, İslamofobik saldırıya uğramış hocam. Bu da ilginç. Yani cami saldırıları neticesinde işte yangın çıkıyor, tahribat oluşuyor. Mektup ve internet aracılığıyla tehdit ediliyor bu camilere giden insanlar. İlginç bir yine uygulaması var. Bunu İsviçre'de de görmüştük daha önce. Minare, bir camiye minare yapılmak istenmişti. Domuz kesip işte domuzun kanını o bölgeye akıtmışlardı. Bu Hollanda'da bu da yapılıyormuş yine hocam. Yani Müslümanların neye sinirleneceklerini bilerek böyle sembolik saldırılar da gerçekleştiriyorlar. Sembolik şiddet de gerçekleştiriyorlar. Hocam raporun özeti 10 sayfa. Ben bazı bölümlerini burada sizinle paylaşmak istedim. Aslında burada hani bir kesretten kinaye de var. Yani birçok alanda bu hem fiziki saldırı hem bir vatandaşlık hakkı olarak, insan hakkı olarak Müslümanlara Avrupa ülkelerinde, Batı Avrupa ülkelerinde bu tür İslamofobik şeylerle karşılaşıyoruz, saldırılarla karşılaşıyoruz. Hocam Hollanda'ya gitmeden önce özellikle biz bunu zaman zaman konuşuyoruz. Avrupa'da sağ siyasetin bir yükselişi söz konusu. Evet. İşte Wilders diye bir siyasetçileri var Hollandalıların.
Aşırı sağ.
Aşırı sağ. Aşırı ırkçı. Hani açıkça seçim vaadi olarak, evet ben iktidara gelirsem işte buradan tüm Müslümanları süreceğim.
Bu da yıkıcı umut yani.
Evet, yıkıcı umut. Evet. Bu da Avrupalılar için yıkıcı.
Avrupalılar için yıkıcı.
Bunun sebebi nedir? Yani bu aşırı sağın yükselmesinin, aşırı bu İslamofobik söylemlerin yükselmesinin sebebi nedir Avrupa'da?
Tabii bu Avrupa'nın genelinde bir defa, yani çok genel olarak iki şeye belki ayırmak lazım. Bir tanesi oradaki ekonomik kaynakların paylaşımında doğan sıkıntılar, yani işsizliğin gittikçe yükselişi, göçmenlerin artışıyla beraber kendi işlerini çok daha fazla paylaşmaları, istihdam konusunda çıkan sıkıntılar, bunlar belli ölçülerde insanların tepkilerine yol açıyor. Bir de orada özellikle medyanın Orta Doğu'daki gelişmeleri, Müslümanlarla ilgili gelişmeleri yansıtma biçimiyle ürettikleri bir algı var ve çok yıkıcı bir algı var. Bu algıyla Müslümanlara genelliyorlar. Mesela IŞİD'in yaptığı terörist faaliyetleri İslam terörü diye damgalıyorlar, yansıtıyorlar kamuoyuna. Bunlar da kamuoyunun bilincinde ciddi anlamda İslam karşıtı. Sadece İslam fobia değil, İslam korkusu değil, İslam düşmanlığını da aslında ciddi anlamda körüklüyor. Bunun ve bunları gören bu hem psikolojik olarak hazırlanan hem de bir takım ekonomik nedenlerle gelen realiteyi sömüren, istismar eden, kullanan partiler çıkıyor, kişiler çıkıyor. İşte Wilders'a bunlardan birisi aslında. Bunu devşirerek, bunu kullanarak oy devşirmeye çalışıyorlar. Fakat orada sistemin yine ciddi anlamda işememesi durumuyla karşılaşıyoruz. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kurucu üyesi Hollanda. Hollanda kalkıp diyor ki işte biz diyor aslında bu uluslararası anlaşmaları tanımazsak diyor. Ve bunu üstelik Liberal Parti'nin lideri diyor.
Evet.
Wilders'ın söylediği bazıları nefret suçuna gidiyor.
Evet.
Ve bu nefret suçu olduğu mahkeme tarafından da tescilleniyor ama uygulamaya geçilmiyor. Dolayısıyla burada yine derin Avrupa, yani derin Avrupa diye bir kavram kullanırsak, yani tarih içinde Türklere karşı, İslam'a karşı bir çatışma içinde bulunmuş.
Evet.
Türkler geliyor, Türk korkusu, İslam korkusu var. Onların yeniden seferber edilişiyle karşı karşıyayız.
Evet. Hocam Wilders'ın hemen araya gireyim. Diyor ki başörtüsü ve diğer İslami semboller kamusal alandan yasaklansın.
Evet.
Mülteciler ve Müslüman ülkelerden gelen göçmenlere sınırlar kapatılsın. Kur'an yasaklansın diyor.
Evet.
Yani adamın seçim meydanlarında konuşmaları bunlar üzerine kuruluyor.
Yani çok dışlayıcı evet. bir dil, nefret suçunu evet. üreten bir dil aslında evet. bu.
Derin Avrupa'dan bahsediyor.
Derin hocam. Avrupa'nın böyle bunları destekleyen bir boyutu var. Yani İslam tarihsel olarak Avrupa'nın içine doğru giden bir dalga olarak algılanır. Bunu Bernard Lewis'in okumalarında da görüyoruz. Ve bu derin Avrupa bilinci Katolisizm'le birleşen bu bilinç zaman zaman yeniden uyanıyor. Yeniden kendini ortaya koyuyor. Bir tam sönmemiş kor olarak yeniden bu herhalde körükleniyor. Böyle bir durum var. Bir de orada tabii Müslümanlar artık genel toplum, büyük toplumun içinde gözükmeye başlıyorlar. Yani merdiven altı toplum, gecekondu toplumu, kıyıdaki toplum olmaktan çıkıyorlar.
Merkeze geliyorlar.
Merkeze geliyorlar, iş adamı oluyorlar, akademisyen oluyorlar, başörtüleriyle gözüküyorlar. Artı sadece, yani bunlar işte işçi, alt sınıf, merdiven altı, karınlarını doyuracaklar. Öyle toplumu yönetme iddiası, toplumun bir parçası olma iddiası olmayacak. Memleketlerine dönecekler. Bunlara biçilen rol buydu. Ama şimdi böyle olmadı. Onların İslam'a biçtiği rol İslam tarafından kabul edilmedi yani.
Evet.
Allah'ın da bir takdiri var. Ve hakikaten orada diyelim aynı zamanda Hollandalılar da Müslüman olmaya başlıyor. Fransızlar da Müslüman olmaya başlıyor. Bu onları korkutuyor. Dolayısıyla bu aşırı tepkiler ortaya çıkıyor. Avrupa'nın genelinde de sadece İslam'la ilişkili olmayan bir aşırı sağ yükselişi var. Bu aşırı sağ yükseliş buraya da vuruyor. Mesela bu IŞİD'in, DAEŞ'in Paris'teki katliamlarından sonra sosyalist aydınlar bile yeniden milliyetçilik duygularıyla ortaya çıktılar ve dediler işte biz Fransız ulusunun bilmem neleri için vesaire filan, daha ırkçı söylemlere de sarkan bir takım görüşler serdetmeye başladılar. Toplumlar hep ilerleme içinde değiller yani. Hakikaten bazen toplumlar aklı selim oluyor, bazen de aklı selimlerini kaybediyorlar, sapkınlığa yöneliyorlar. Döngüsel bir şey var.
Evet.
Bunu Avrupa'da görüyoruz. Yani Avrupa'nın o hakikati çöktü. Kendi içinde belli bir uzlaşmayı, insan hakları, beraberliği sağlayan, yabancılara da daha saygılı davranan o sistemi çöküyor. Bunun yerine daha bunlara düşman olan,
i̇çe
nefretiyle
kapanık.
Ortaya çıkan, içe kapanan bir takım çizgiler ortaya çıkıyor.
Hocam mesela bu mülteciler konusunda ne kadar ikiyüzlü bir siyaset izlediklerinde yakından gördük. Hani
evet.
biz ülkemizde tamam biz belki komşuyuz Suriye'deki kardeşlerimizle aynı inancı paylaşıyoruz. Neredeyse 4 milyonu bulan mülteciyi misafir ederken onlar böyle yüzer, 200'er ve en iyi işte evet. en iyi meslek erbabını bir takım testlere tabi tutarak aldılar. Bu manada da yani bu tür bir insani krizde bile yine bir menfaati
evet.
kendi menfaatlerini düşünen bir siyaset izlediler.
Evet yani şimdi bu mesela Hollanda'da yapılan araştırmaların verileri hakikaten çok ürkütücü. İşte 72 cami bir yıl içinde ciddi anlamda şey olmuş yani.
Kundaklanıyor, saldırıya vuruyor.
475 caminin en az birisi.
En az bir defa.
Bir defa bunlarla muhatap olmuş. Bu korkunç bir şey var. Bir ırkçılık yükselişi var. Yani dine yönelen bir saldırı var. Cinsiyetçilik var. Mesela işte bu kadınlara daha çok mağdur olunan kadınlar ve bu mağduriyeti üretenler de erkekler. Ciddi anlamda Müslümanların Müslümanlık temelinde bir cins yani Müslümanlara yönelen bir cinsiyetçi ayrımcılık var ve Türkiye'de mesela kadın haklarını gündeme getirenler hiç bu meseleye değinmiyorlar. Bunun üzerinde durulması lazım. Olay çok boyutlu yani. Ayrımcılık var birçok yerde. Bu şunu gösteriyor. Aslında insan hakları felsefi düzeyde evrensel bir mesele olarak ele alınırken Avrupa'da uzun süre, bunun bir tarihsel ve sosyoloji durumuna baktığımızda daha çok Hristiyanların çeşitliliğine, farklılığına saygı duymayı önemseyen haklar olarak vardı. Aynı kültür mensubiyeti içinde olanlara insan hakları bakışı vardı, uygulanıyordu. Mezhep savaşlarından sonra bunlar tanındı. Bunlar yerleşmeye başladı. O nedenle kendi kültürleriyle aynı olmayan, kendi insan tasavvurlarıyla aynı pratiği sergilemeyen kişilere karşı insan hakları çalışmıyor, işlemiyor. Hristiyan farklılaşmasını kiliseler oluşturarak çözmeye çalıştılar. Eskiden evet. Bir tek Katolik kilisesi vardı. Sonra Katolik kilisesi dışında her ülke kendi kilisesini kurdu. Bu farklılaşmayı reforme ettiler kendi dinlerini. Kökünden değiştirdiler. Ama o reforme eden mesela Luther'e baktığın zaman yazdığı kitaplardan ikisi Türklere, Müslümanlara karşı kinle dolu yani. Bir tek onun özgürlüğünü istediği şey Katoliklere karşı Protestanların özgürlüğüdür aslında.
Evet.
Dolayısıyla burada da şimdi yeni dönemde Müslümanlar var. Artık merdiven altında yaşamıyorlar. Genel toplum içinde yaşamak istiyorlar. Kendi inançlarıyla, kişisel haklarıyla var olmak istiyorlar. Yeni bir kültür sunuyorlar. Bu onlara şey geliyor, algılamak zor geliyor. Tarihte bizim gibi bir tecrübeleri yok. Yani biz Osmanlı'da dedik ya, sadece Şiiler de değil, Yahudiler, Katolikler, Protestanlar, farklı farklı meşrepler yaşamışlar yani. Müslümanlar bunlarla yaşamış. Bunlar şimdi bununla karşılaşıyorlar ve çok büyük tepkiler ortaya koyuyor.
Hocam Katoliklerin çözüm kovduğu Yahudileri da 500 yıl önce Osmanlı İstanbul'a Osmanlı kabul etmiş. 1497'de.
Yani. Hakikaten öyle. Macarlarda yeni bir mezhep olduğu zaman milenyum. Ondan sonra orada kovuyorlar. Onlar geliyorlar. Türkiye'de kalıyorlar. Böyle şeyler var.
Evet.
Burada bu ayrımcılık, cinsiyetçilik, ırkçılık, bunlar çok ciddi anlamda hem Müslümanların aleyhinde sonuçlara yol açıyor, hem de aslında Hollanda toplumuna da bu olumsuz sonuçlara yol açıyor. O onu kendi içinde ciddi büyük tartışmalara sokuyor. Çözüm önerileri de araştırmada ortaya çıkıyor. Dini reforme etmek. Aslında bununla yapmak istedikleri şey şu. Nasıl ki biz Hristiyanlık farklılaşması ortaya çıktı. Hristiyan çoğulculuğunu kiliselerle çözdükse adeta Hollanda'nın da bir İslam kilisesini kuralım. Yani Hollanda'nın anlayışını kabul eden, işte diyelim içki içmeyi de helal sayan,
domuz eti yemeyi
evet,
helal
bilmem
sayan,
ne yapan böyle bir Müslümanlık, buna Hollanda İslam kilisesi tabiri caizse ancak denebilir. Bu onlar için bir çözüm. Ama bu İslam'ı kabul edeceği bir şey değil. Çünkü İslam kendi içindeki çoklukları, farklılıkları yeni bir cami diye değil, yeni bir dergah olarak kabul edebilir. O dergah da caminin temel umdelerine ters düşmemesi lazım.
Evet.
Yani dergahlaşma geleneği var bizde. Bu gelenekle
mezhep,
daha çok
mezhepleşme geleneğini de bitirmiş. Var. Evet, onu da yeniden başlatamaz.
Onu da başlatamaz. Evet. Böyle bir şeyi var. Ama oradaki Müslümanların, Türklerin hakikaten çok ciddi anlamda insan haklarının ihlal durumlarıyla karşılaşıyoruz. Bunu Türkiye bir biçimde takip ediyor. Bu konularda araştırma yaptırıyor. Bu önemli bir şey bence.
Hocam burada
ilk defa yapıyor Türkiye bunu.
Evet. Şöyle bir şey de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Belki dinleyicilerimiz kızacaktır benim bu söylediğim ama.
Evet.
Biz tabii bu olayı çok tek taraflı okuyoruz.
Evet.
Ki öyle okumaya da hakkımız var. Ama acaba Müslümanların Avrupa toplumuna entegrasyonu nasıl? Ben bunu merak ediyorum.
Evet.
Çok acaba Müslüman toplumlar hakkında oradaki insanlar ne düşünüyor? Şey evet. olarak demiyorum evet. yani aşırı uç sağ seçmenler
değil,
ya da ırkçı şey, Avrupalılar değil.
Makul.
Yani mutedil bir
evet.
Hollandalı ben işte geçen yıl gittim yani Amsterdam'a. Sokaklarında gezdim, dolaştım. Gördüm yani ortalama bir Hollandalı ne yapıyor orada. Hani bunu acaba ne düşünüyorlar? Bu yönden de bizim bir çapraz okuma da yapmamız gerektiğini
evet,
düşünüyorum.
Kesinlikle.
Yani Müslümanların acaba imajında bir sorun mu var?
Aynen öyle.
Tamam, Wilders gibi siyasetçilere asla bir haklılık evet. çıkarmamak lazım buradan ama... acaba o
Hollanda tümüyle de Wilders değil yani.
Wilders değil. Evet. Müslümanların imajı nasıl? Nasıl evet. davranmalı? Çünkü biz şunu da
Müslümanlardan beklentileri
göz ardı ediyoruz hocam. Yani Müslümanların bir irşat ve tebliğ vazifesi de var işte. Bir emri evet. bil maruf, nehyanil münker vazifesi de var. İyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak. Yani tamamen ötekileştiren, şeytanlaştıran karşı evet. tarafı bir pozisyonda da bulunamaz.
Evet.
Bu manada bu tür araştırmaların da yapılması gerektiğini
kesinlikle.
Düşünüyorum.
Kesinlikle. Çok
ben.
Doğru diyorsunuz. Yani
kesinlikle bir haklılık değil ama acaba Müslüman davranışın bir tepkiye yol açan yansımaları var mı? Bunun da bizim Müslümanların kendilerini evet. daha iyileştirmeleri açısından tabii bu tebliğ ve irşat adına iyileştirmeler evet. açısından bu tür araştırmalara da ihtiyacı olduğunu düşünüyorum hocam.
Bunlar kesinlikle önemli. Müslümanların önde gelen, imamı olan, akademisyeni olan, sosyal aktörü olan, kanaat önderi olan insanların orada İslam'ı temsil etmeleri, konuşmalarıyla, hal hareketleriyle çok önemli. Hollanda'da bunun yaşanmış kötü örnekleri üzerinde de duruldu. Yani mesela işte ya Kur'an-ı Kerim'de kadın dövmek vardır, ben bunu inkar edemem. Bunu öne çıkarıp konuşan birisi Hollanda gazetelerinde manşet oluyor. Yani İslam'ın anlatılacak birçok şeyi var.
Evet.
Bunlar dururken kalkıp bunu öne çıkararak konuşması. Bu tür problemler var. Bir de Müslüman ülkelerdeki devletlerin oradaki yani kendileriyle aynı dili konuşan insanlarıyla irtibatlarını sürdürmesi doğal bir şey. Onların bazı haklarını savunmaları gerekli bir mesuliyet ama bunu bir siyasal araç olarak düşünmemeleri gerekir. Yani onları kendi hegemonyası altında, siyasi hegemonyası altında tutarak oradaki devletlere karşı bir araç olarak kullanma, bir muhalefet aracı olarak kullanma tutumuna yönelirlerse bu da yanlış.
Evet.
Oradaki Müslümanların da aleyhine olur bu.
Evet.
Türklerin de aleyhine olur.
Evet.
Bu soft power yani yumuşak güç terimini ben berbat buluyorum. Kabul etmiyorum. Amerikalıların ürettiği bu kavram. Bizde de kullanıyor siyaset bilimcilerimiz. Bu siyaset bilimciler, uluslararası ilişkilerciler biraz felsefe, biraz ahlak metinlerini de okumalarını tavsiye ediyorum. Yani
evet.
biz böyle soft power falan amacımız olamaz sadece. Yani Geyikli Baba Bursalara kadar gelirken Ahmet Yesevi'nin yetiştirdiği insanlar gelirken
Alperen'le Anadolu'ya gelirken bir soft power yapalım demediler. Yumuşak
yani,
bir güç yapalım.
Biz gidelim buraları ihya edelim, tebliğ edelim, irşad edelim dediler samimiyetle. O nedenle oradaki insanlar da komşular da çoğu gayrimüslim olmalarına rağmen bu insanların samimiyetini gördüler, inandılar, beraber yaşadılar. Ondan sonra da zaten arkasından da Gaza ehli geldi.
Evet.
Yani
hazırdı zaten. Gönülleri
evet.
fethettiler.
Gönülleri
önce
fethettiler
hocam.
Önce.
Evet, evet.
Yani o nedenle onlar şimdi bizimkiler.
Biz hocam biz soft power yerine evet. gönül fethi diyelim
yani,
hocam.
Dini çalışma yapan insanlar, tebliğ çalışması evet. yapan insanların bile siyasileşmemesi lazım.
Evet. evet.
Önemli bir şey.
Doğru.
İnsanlar bunu hissediyor. İnsanlar bunu görüyor. Herkesin istihbaratı var. Herkesin şuyu buyu var. Bu konularda da temkinli olmak gerekir.
Doğru. Doğru hocam.
Diye düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.